bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
İnce Mehmet, Yaşar Kemal, Cem Yayın Evi 4. Basım, İstanbul 1973. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Mart 2007. Okuyan Levent Filyoz. İngiliz basınından bir şaheser olarak biçimlendirilmiş eser. Daily Telegraph. Büyük bir başarı, yazarı başka hiçbir eser vermese bile bu romanı onun dünyaca ün kazanmasına yeter. Evening News and Times. Fransız basını, Liberation. Türkiye'den büyük bir şair tanıyorduk, Nazım Hikmet. Şimdi de Türkiye'nin büyük bir romancısı var, Yaşar Kemal. Anne Philip. Kırlangıç yapar yuvayı, çamur sıvayı sıvayı. Bölüm 1. Anavarza Ovası'nın güneyinden Ceyhan Irmağı geçer. Irmak Hemite Dağı'ndan Anavarza kayalıklarına kadar öyle büyük kıvrıntılar yapmadan düz iner. Bazı yerlerde sular toprağa derinden oymuştur. Altı oyulmuş toprak zaman zaman büyük gümbürtülerle suyun üstüne çöker. Bazı yerlerde kılıçla kesilmişçesine suya inen dik yarlar çöküntülerden dolayı diş diş olur, ırmağın kıyılarında küçük kumlu koycuklar yapar. Bazı yerlerde de ırmak ovaya çakıl taşlarını sererek geniş yayılır. Buralarda sığ suyun aydınlık dibinden binlerce iri sazan balığı ışığa batmış, ardı ardına tirkenmiş, oradan oraya dalgalanarak kayar. Bir de ırmağın kıyılarında küçük sazlıklar vardır. Sazlıklarda çok iri yeşil kurbağalar, bulut rengi, uzun boyunlu balıkçılar dolaşırlar. Ilgın ağaçları, hayıtlar, söğütler, zıncarlar, böğürlenler yer yer kıyıları örerler. Sarıcı arılar, kırmızı eşek arıları, boncuklu arılar, mavi yoz arılar peteklerini sıcakta büyütürler. Arı vızıltısından büklük uğuldar ve sert bir böcek sırtına benzeyen uzun gagalarıyla mavi, yanar döner pırıltılı guguk kuşları gelir. Kılıç gibi kesilmiş yarlara ince uzun deliklerini günlerce oyar, yuvalarını ta toprağın dibine, derinine yaparlar. Hemite Dağı'ndan Anavarza Kalesi'ne kadar suyun bu kıyısında, yani Anavarza Kalesi geçesinde Hemite, Orhaniye, Selimiye, Ender, Kesikkeli köyleri vardır. Irmak zaman zaman yatak değiştirdiğinden bazen bu köylerden uzaklaşır, ta ötelere gider. Bazen de evlerin içlerine kadar girer. Ulu sellerin köylerin yarısını alıp götürdüğü zamanlar da olur. Ceyhan Anavarza'nın yanında geniş bir büvet yapar. Anavarza Kalesi'nin dibi büyük bir göl gibi olur, suları durmadan dönen. Büvetin suları yüzlerce yerde küçük küçük birer hortum gibi çukurlaşıp kabararak, baş döndürücü bir hızla ince ince köpüklenerek durmadan döner dururlar. Büvete düşmüş bir dal parçası, bir yaprak hiçbir yere akıp gitmeden büvetten büvete geçerek suyun yüzünde döner. Ve sulara kelebek düştüğünde, suların üstünde yüz binlerce kelebek uçuştuğunda, bir insandan daha iri yayın balıkları geniş bıyıklı ağızlarını açarak suyun yüzüne fırlarlar. Bir kelebek yığınını kapıp sulara geri dönerler. Bu sıralar su sarı köpükler olur. Anavarza Kalesi'nin kayalıkları kuzeyden güneye uzanmış bir gemiye benzer. Üstündeki eskimiş dökülmüş örenleri yıkıntılarıyla Anavarza gemisi her zaman durgun bir denizde hiç sallanmadan ağır ağır ilerler. Yüce, sarp, mor Anavarza kayalıklarına çıkıp yönümüzü gündoğuya dönersek ilk olaraktan başı dumanlı Hemite Dağı'nı görürüz. Eğer tan yerleri ışımışsa, dumanlar yücelere doğru ağamışsa Hemite Dağı'nın tepesindeki top ağaçları Erbiş Türbesi'ni de görürüz. Hemite Dağı'ndan sonra tepeler yassılır. Bozkuyu köyünün yöreleri çıplaktır, boz topraklardır. Uzaklardan apak gözükür. Cığcık köyünün oralarda toprak değişir, kararır, ormanın yeşili başlar, ortalık çiçeklenir. Cığcık'ta tarlaların ortasında bir tarla Bizans mozaiği vardır. Yabanıl, büyük bir bahçe gibi ovanın ortasında çiçeklenir. Kuzeyde Kadirli, Kadirli'de Sülemiş Tepesi. Sülemiş Tepesi'nde tek tük mersin çalıları, ağır kokulu. Sülemiş Tepesi çalılıktır ama hep yeşildir. Dibinden Savrun çayı kaynayarak ovaya iner. Anavarza Ovası'nın kuzeybatısı Kozan yolu. Sumbas çayı Kozan yolunu ikiye biçim Anavarza kayalıklarının önüne gelir. Sumbas'ın öte geçesi Anavarza Kalesi'nin batıdan yüzü Hacılar Köyü. Onun ötesinde de Aslanlı Köyü. Aslanlı Köyü'nde eskilerin alıcı kuş dedikleri Lek Kürtlerinin kalıntıları otururlar. Daha ötelerde yelkenlerini açmış son hızla Akdeniz'e doğru uçarcasına giden Dumlu Kale. Dumlu Kale hep dumana batık olur. Sıcakta kırmızı kayaları tüter. İşte bu ova verimli Anavarza Ovası'dır. Anavarza Ovası'nın ortasına uzanmış, karanlık, uğultulu, uçsuz, bucaksız, kuş uçmaz, yılan işlemez büyüklüğü sazlıklarıyla Akçasaz Bataklığı. Akçasaz Bataklığı'nın kıyılarına kurulmuş sazdan, kamıştan evleriyle Türkmen köyleri. Akçasaz Bataklığı güneyde Savru'nun Ceyhan'a kavuştuğu yerden başlar. Kuzeyde Vayvay Köyü'nün tam altında biter. Verimli Anavarza toprağı yılda 3 kere ürün verir. Kara, yağlı, rahat ve doğurgan olan bu kütür kütür topraktan yılın her gününde başka türlü bir bitki fışkırır. Her bitki iridir. Başka topraklarda biten aynı bitkilerin 2-3-5 misli olurlar. Çiçeklerinin yeşilden patlamış otlarının, ağaçlarının renkleri de başkadır. Yeşilse yeşili billur yeşili, sarıysa sarısı sapsarı, kehrubardır. Kırmızısı yalım yalım kıvılcımlanarak parlar. Mavisi bin misli mavidir. Böceklerinin, karıncalarının, kelebeklerinin, kuşlarının kanatları, kabukları, sırtları görülmemiş büyülü binbir renk içinde yalp yalp eder. Böcekleri, kelebekleri, kuşları, çekirgeleri ovada bir fırtına olur eser. Bir gün bakarsın Anavarza Ovası'nda binbir renk içinde bal kıyarak, savrularak bir kelebekler fırtınası esmektedir. Ağaçlar, otlar, taş, toprak, yeryüzü, gökyüzü kelebeğe kesmiştir. Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, ak, her birisi bir kuş kadar kelebekler birbirlerine girmiş, binlerce, milyonlarca büyük bir kelebek hortumunda dönmekte. Göğe ağmakta, dalgalanmakta, ovaya serilmekte. Sonra birden kalkmakta, bulut bulut gene havalanmakta. Dünyayı erişilmez, hayran, bambaşka büyülü bir dünya yapmaktadır. Bir gün bakarsın iri kırmızı atlı karıncalar uzun bacakları üstünde yaylanarak ovaya düşmüşler. Dolu düzgün ovayı bir uçtan bir uca geçmektedirler. Bir gün bakmışsın rüzgarlar safi boncuklu arı esiyor. Ovanın ateş böcekleri de çok iridir. Geceleri ova Akçasaz yıldız yıldız ışık döşenmişçesine donanır. Sabahlara kadar otlar, ağaçlar, çiçekler, yapraklar, dallar yanar yanar söner. Ve çokturlar, üst üste uçuşurlar. Bir yıldız yalımı fırtınası savrulur durur. Yeryüzündeki, gökyüzündeki yıldız yalımları taşar, kavuşur, birbirlerine girerler. Yeşil sinekleri, çekirgeleri, sırtlarındaki nakışlı kabukları, sert yanar döner böcekleri hep bir fırtınada eserler. Anavarza Ovası'nda her şey, ot, ağaç, böcek, kuş, hayvan sonsuz bir çiftleşmede, döllenmededir. Yaratıklar Anavarza Ovası'nda başkadır. Verimli, sağlıklı, ışıltılı, büyülü bir dünyanın yaratıklarıdırlar. Akçasaz Bataklığı'nın kıyıları ta içerilere kadar nergisliktir. Ve nergisler göbeğe kadar çıkarlar. Bir gül kadar iri açarlar. Bütün bataklığın kıyıları fır dolayı sapsarı nergis tarlalarıdır. İşte bu yüzden baharları Akçasaz Bataklığı'ndan bataklık kokusu gelmez. Yumuşak topraktan ılgıt ılgıt esen nergis kokusu sıcağa, taşlara, otlara, ağaçlara, insanlara, böceklere, kuşlara siner. Baharları Anavarza'da her şey sinek, böcek, kurt, kuş, nergis kokar. Gündüzleri ılık güneşte nergis kokusu ağırdır. Baharları Akçasaz'ın insanları sarhoş sarhoş yalpalar, başları döner. Anavarza'da bütün yaratığın kuşların, kurtların başı döner. Çok eskilerden Anavarza Ovası çölden gelen binlerce cerenin doldurduğu günlerden kalmış 3 sürmeli ceren ovayı yıldırım gibi koşarak, kelebek fırtınalarının, çekirge, böcek adı kuş fırtınalarının, nergis esen yerlerin içinden geçerek, Hemite Dağı'ndan Anavarza Kalesi'ne, Anavarza Kalesi'nden Vay Vay Altı'na, Vay Vay'dan Hacılar'a, Dumlu Altı'na, oradan Ceyhan kıyısına vurup gece gündüz dolaşırlar. Anavarza'da hiçbir yaratık, yılan, çıyan, alıcı kuş, kartal, insan, kurt, çakal, köpek, hiçbir yaratık bu cerenlere dokunmaz. Onlar Anavarza Ovası'nda son kutsal yaratıklar gibi özgür, istediklerince gezerler. Akçasaz Bataklığı'nın büküne kurşun işlemez, yılan giremez, öylesine sıktır. Bataklığın suları da bazı yerlerinde köpürerek fıkır fıkır kaynar. Yalım gibidir, içine parmağını sokamazsın, yakar. Bazı yerlerde su başkalaşır, o kaynayan fıkır fıkır suya hiç benzemez. Dibi çakıl taşlı aydınlıktır, bir de buz gibidir. ta uzaklara kadar çakıl taşlarına vurmuş gün yansır. Bazı yerlerde de su bulanıktır, çürümüştür, kokar. Bataklık toprağı da her yerde bir değildir. Çok büyük ayrıcalıklar gösterir. Bazı uzun birer ağaç gibi uzamış sazlar, bazı kısacık bodrotlar, kısa parlak kaya çiçekleri. Bazı dümdüz serilmiş bir çimenlik, som yeşil. Bazı sık ulu ağaçlarıyla gök görünmez bir orman. Türlü, renkli ağaçlar, otlar, sarmaşıklar. Gün doğarken sarmaşıklar iki el büyüklüğünde mavi çiçekler açar. Sık kamışlıklar, yaban gülleri, nilüfer ki her birisi bir kucak aydınlık sularda yüzen. Ve sazan balıkları, yayınlar, kaplumbağalar, iri yeşil kurbağalar. Sivrisinek bulutu, kara yılanlar, su yılanları, kırmızı kuyruklu tilkiler, korkak çakallar, boz yeşilimsi, uzun bacaklı, uzun boyunlu binlerce su kuşu. Toroslardan ovaya inince ova alabildiğine sessizdir. Ne bir kuş, ne bir su, ne bir insan sesi duyulur. Düz ova bütün sesleri yutar. Hele güneş varsa, sıcaksa ovada çıt işitilmez. Akçasazın yanına kadar bu böylece sürer. Sonra birden bir gürültü patlar, insanı şaşırtır, kanını dondurur. Bataklıktan türlü birbirine karışmış alışılmadık sesler gelir. Çığlık çığlığa kuş sesleri, kurbağa bıraklamaları, bataklık suların fokurtusu, tuhaf böcek sesleri, orman uğultusu, sazların ışırtısı, horoz ötmeleri, köpek avlamaları, çakal vıykırmaları sazlıkla birleşir, kıyıda top gibi patlar. Akçasaz insanı korkutur. İşte bu yüzden insanlar akçasazın içine kolay kolay giremezler. Anavarza toprağı binlerce yıllık ölü Anavarza şehri, sarp kayalığında kaleleri delirircesine taşan Ceyhan Irmağı, Savrun, Sumbas çayları, kuşları, kartalları, çiçek azmanı çiçekleriyle böcek azmanı böcekleri, bire bin veren tarlaları, Akçasazı sarı sıcağın altında buz gibi aydınlık çaygaralarıyla tozlu yolları, uçan balıklarıyla verimli, doğurgan, durmadan doğuran bolluğuyla Çukurova'nın ortasına, sıcağına serilmiş, sevdayla, şehvetle rahat girinir. Gün Anavarza kayalığının üstünden batıya yıkılırken bir kuş büyüklüğünde turuncu nakışlı bir kelebek kanatlarını sırtında birleştirip ayaklarıyla başını gözlerini sıvazlayarak bedeni ince tatlı bir titreme içinde batan güne karşı aydınlığa boğulmuş büyülü bir çeti dalına konmuş öylece dimdik durur. Tam günün battığı o an bütün Anavarza ovası, ağaçlar, sular, yeryüzü, gökyüzü silme bir maviye batar. Kelebek de mavi olur. Anavarza toprağı, toprak değil, altın. Bunun böyle olduğunu bir Ali Safa Bey bilir. Toprağın tadını bir Ali Safa Bey yüreğinin ta derininde duyar. Herkesin başında iyi kötü bir sevdası vardır. Herkesin bir tutkusu vardır. Ali Safa Bey'inki kara sevda, onulmaz, beterin beteri. Ali Safa Bey'in tutkusu Anavarza'nın doğurgan kara toprağıdır. Ali Safa her gün doğuşunda ayaklarını kara toprağa sağlamca basıp dünya uyanırken Anavarza ovasını taptan titreyerek gözler. Bu uyanışı, bu birbirine karışmış böcekleri, akan sağlıklı besili yılanları, üst üste binmiş iri yeşil, yeşilin en tazesine parıldayan kurbağaları, hızlı kaplumbağaları, sert kabukları binbir renk cümbüşünde böcekleri, arıları, kuşları, cerenleri, çiçek azmanı çiçekleri, fışkırmış ekinleri, doymuş, yeşilden patlamış çeltik tarlaları, kelebekleri, suları, bataklıkları, çaygaraları, yolları, toz direkleri, döne döne yağan gümüş bulutları, bu kaynayan, deliren, esen, savrulan, durmadan çiftleşip doğuran dünyayı, bir kıyamet günü dehşetine döndüren dünyayı, dünyanın yeniden doğuşunu gözler, başı döner, kendinden geçer. Ve Anavarza ovasını iki kolun arasına alıp kucaklamak ister. Anavarza ovasında bir karış toprağı yokken çiftliklere sahip olmuştur, doymaz. Niçin? Anavarza ovasının tümüne sahip olmasın. Ya da daha çok topraklarını niçin büyütmesin? Ali Safa Bey, hayat savaştır diyordu. Daha çok toprak. Hayat savaş değilse hiçbir şey değildir. Toprak savaşıysa savaşların en kutsalı, en güveniliridir. İnsanoğlu bu dünyada bir de savaşmıyorsa ne işe yarar? Ottan, çöpten ne farkı olur? Ama toprak savaşı da gittikçe güçleşiyordu. Bu toprağa, Çukurova'ya, Anavarza'ya, sıcağa, sineğe, saz evlere yerleşmeye düşman, toprağa zorla çakılmış iskan Türkmenleri gittikçe topraktan başka çareleri olmadığını anlıyorlardı. 50 dönümlük bir toprak parçasını 5 kilo tuza, bir keçiye, 10 liraya, bir taya, bir ineğe aldığı günler çok uzaklarda kalmıştı. Bundan 15-20 yıl önceleri 3000 liraya bir köy yeriyle yurduyla satın alınır, köylüler de başka bir yere iskan edilebilirlerdi. Şimdi ise durum iyice değişmişti. şu saz evlerde oturanlar toprak için kan bile dökebilirlerdi. Ali Safa Bey bir şeye çok yanıp yakılıyordu. İşini daha gizli görebilirdi. Tutkusunu hiç belli etmeyebilirdi. Hırsıyla toprağa verdiği değerle köylülerin gözlerini açan kendisiydi. Gözleri açılmış köylülerle savaşmak daha zordu ama tatlıydı. İnsanlığa yaraşır bir davranıştı. Ve toprağa bu kadar değerli bir şeyi elde etmek o kadar kolay olmamalıydı. Anavarz Ovası'ndaki köylerden birisi de Vay Vay Köyü'dür. Öteki köylere bakarak az daha büyüktür. Vay Vay Köylüleri Ali Safa Bey'in karşısına dikilen bir engeldir. Ne eşkıya, ne hükümet korkusu, ne iyi ne kötü söz para eğiliyordu bunlara. Ölmez otu gibi toprağa yapışmışlar, gelen bütün belalara karşı bağırlarını açmışlar, dövüşüyorlardı. Ali Safa Bey bir Vay Vay Köyü'nün üstesinden gelse gerisi kolaydı. Bütün Anavarza çorap söküğü gibi eline gelirdi. Vay Vay Köyü Anavarza Ovası'nın yukarı ucunda, Toprak Tepe'nin yarım saat kadar aşağısında, Dede Fakılı Bükü'nün sağında, Savrun Çayı'nın çakıl taşlarını yayarak genişlediği yerindedir. Köyün evlerinin hepsi kamıştan, sazdan, çitten yapılmış huğudur. Anavarza düzlüğüne yukarılardan bakar. Ceyhan Irmağı'ndan Sülemiş Tepesi'ne kadar Anavarza o kadar düzdür ki, bataklıkları, köyleri, hüyükleri, bükleri, küme küme ağaçlarıyla bile bir deniz gibi gözükür. Gün doğmadan önce Anavarza Ovası'na tıpkı deniz gibi bembeyaz kesilir. Ovadan çıt çıkmaz. Bu bir sesi bin ses eden toprak ıpıssız olur. Daha ova beyazken bir kuş büyüklüğündeki turuncu kelebek bir çeti dalına konmuş, dik kanatları titreyerek başını ön ayaklarıyla sıvazlar, doğan güne karşı gerinir. Bölüm 2. Karaçalı en güzel, en verimli toprakla biter. Boyu bir insan boyunu geçmez ama bir kökten bir sürü çalı fışkırır. Genç karıçalı bal rengindedir. Çalı yaşlandıkça rengi koyulaşır, baldan karaya kadar dönüşür. Baharda ilk tomurcuklanıp yapraklanan sarı çiçeğini ilk açan karaçalıdır. Karaçalı yaprakları önceleri buğulu bir yeşildir. Sarı çiçekleri de buğulu bir sarıdır. Sonraları yapraklar koyu yeşil olur. Karaya kaçan bir yeşil. Sarı çiçekler de yaza doğru turuncuya döner. Çukurova'da Anavarza Ovası'nda yüzlerce dönümlü karaçalı ormanları vardır. Balta girmemiş, kuş uçmaz, kervan geçmez alanlardır bunlar. Karaçalı en sert dikenli ağaçtır. Bütün gövde tepeden tırnağa en ince dallara kadar kısa üç köşe dikenlerle sıvalıdır. Karaçalı bal renginden karaya dönüşürken dikenleri de sertleşir, demir çivi gibi olur. Çalının kökleri bir tuhaf köklerdir, derinlere iner, kıvrım kıvrımdır. Bir karaçalıyı topraktan söküp atmak zor bir iştir. Yapışmıştır toprağa, ayrılmaz. Karaçalılıkta atlar, eşekler, sığırlar, domuzlar, kurtlar dolaşamazlar, köpekler giremezler. Yanılıp da girenler karaçalılıktan çıktıklarında kan revandırlar. Tavşanlar, bir de porsuklar, küçük çakallar yatağıdır karaçalılık. Bir de karaçalılıkta arada sırada kuyrukları yolunmuş yalım renkli tilkiler görülür. Bahar aylarında karaçalılık bir arı mahşeridir. Dallarda sert dikenlere tutturulmuş binlerce sarıca arı pepeği, boncuklu kara arı, eşek arısı pepeği ve kovanlarından dışarı uğramış bal arıları karaçalılığın üstünde oğul verir gibi binlerce, milyonlarca ipiltiyle ipildeşir, savrulurlar. Örümcekler de karaçalılığa ağa gererler. Sabahları gün doğarken karaçalılık incecik ak bir örtüye bürünmüş gibi olur. Esen seher yelinde büyük çalıdan çalıya gerilmiş ağlar sallanırlar. İncecikten bir yağmur çiseliyordu, belli belirsiz, yağmur gibi, pus gibi. Hiç yel esmiyordu. Anavarza Ovası bir buğu içindeydi. Gün doğuyordu. Doğuda pusun ardında bulanık bir aydınlık görünüp bitiyordu. Adam sırmalı havasına sarılmış, başını bir karaçalı köküne uzattığı tüfeğin üstüne koymuş, dizlerini iyicene karnına yapıştırmış, büzülüp uyumuştu. Üstünden tam karaçalının ucundan kıyameti koparan çığlık çığlığa bir kuş sürüsü geçti. Adam gözlerini açtı, geri kapadı. Az sonra da doğruldu, gözlerini uyuşturdu, sağına soluna anlamsızca bakındı. Bedeni uyuşmuş, dizleri kırılıyordu. Gerinerek ayağa kalktı, ağzı acıydı, tükürdü. Tükürüğü bir örümcek ağını deldi, bir çalının budağına düştü. Eğildi, tüfeğini yerden aldı, omzuna astı. Gümüş savatlı, uzun çerkez hançeri sol kalçasının üstünde asılıydı. Aşağılara, dizine kadar sarkıyordu. Onun yanına kasığının üstüne nagan tabancasını takmıştı. Kalın el dokuması alacalı bir ipek gömleğin üstüne üç koşar fişek dizmişti. Boynundaki kara iri dürbünü el değmemişçesine yeniydi. işlenmiş kalın bir yünden yapılmış çarığı da yeniydi. Nakışlı yün çorabı dizlerine kadar geliyordu. Toros köylülerinin dokuyup giydiği ceviz kabuğuyla boyanmış açık kahverengi yün şalvarın üstüne çekmişti. Üç yönden horoz sesleri, köpek ürüşmeleri geliyordu. Adam yönlü güneye döndü. Hiçbir yeri kestiremedi. Uzun bir horoz sesi geldi güneyden. Batıda her şey bir uğultuydu. Geceden kalma kurbağalar daha ötüyorlardı yer yer. Doğudan da hoş bir uğultu geliyor, sonra kesiliveriyordu. Uzaklardan, Karaçalı'nın dışından uzun uzun bir ay ıslığı geldi kulağına. Ortalık yapış yapış sıcaktı. Gün doğmuş bir minare boyu kalkmıştı. Pusun arkasından gözükmüyor hayal meyal bir aydınlık buğulanıyordu. Çiseleyen yağmurun ötesinde. Doğuya yürüdü. Hali kalmamış, dizleri bükülüyordu. Dört günden beri yoldaydı. Azığını dün öğleyin bitirmişti ama aç değildi. Açlık hiç aklına gelmiyordu. Dört gün önce onu askerler Savrun gözünde kuşatmışlardı. Askerler çokluktular. Üstüne yağmur gibi kurşun yağmıştı. Bereket versin ki sarıldığında vakit akşamüstüydü. Karanlık kavuşurken bir de yağmur başladı. Gece yarısına doğru bir kedi gibi asker duvarını çıt çıkarmadan açtı. Artık dağlarda yaşanmazdı. Dağı taşı asker almış, bir de taşlı sopalı silahlı köylü kalabalığı onlara katılmış, çalı çalı, kovuk kovuk eşkıya avlıyorlardı. Bir hafta önce ulu sarp bir dağın doruğuna sığınmış Koca Ali'yi dağa tırmanan binlerce köylü yakalamıştı. Bir tek sığınacak yer, bir tek umut ışığı, kurtuluş yolu vardı. O da Vay Vay köyü. Vay Vay köyünde de Koca Osman. İkircikliydi, belki de daha köye varır varmaz Vay Vaylar onu hemen hükümete teslim ediverirlerdi. Belki de bir kardeş, bir oğul gibi bağırlarına basarlardı. Bir de Koca Osman çok yaşlıydı, bir ayağı çukurda. Ondan epeydir de bir haber alamamıştı. Ya ölmüşse Vay Vay köyünde kim tanırdı onu? Gelirken Sarı Ümmet'e uğramış, bir gece onda kalmıştı ama Sarı Ümmet'in de ödü kopmuştu. Ya Koca Osman'ın da ödü koparsa? Koca Osman çok gün görmüş, çocuk yürekli, yiğit bir yaşlıydı ama insan oldu mu belli olmaz ki. Düşünmek, kurmak para etmez, sonu ne olursa olsun Vay Vay köyüne gidecek. Başka bir yolu, başka sığınacak bir yeri de olsa gene Vay Vay'a gitmeye can atıyordu. Çok merak ediyordu. Ona bu kadar dostça candan davranan Koca Osman, Vay Vay köylüleri şimdi nasıl davranacaklardı? Kendilerine hiç zararı dokunmamış, üstelik de faydası dokunmuş fıkara dostu, zengin düşmanı, öksüz Koca Ali'nin durumu ortada. Köylüler onu Doruk'ta yakaladıktan sonra döve döve, yüzüne tüküre tüküre alıp komutana getirmişler. Düşmanıyın ömrü bu kadar olsun paşa kumandan demişler. Sonra da üç gün üç gece toy düğün eylemişlerdi. Köye girer girmez elinin kolunun Koca Osman tarafından bağlandığını, sonra Ali Safa Bey'e götürülüşünü gözünün önüne getiriyordu. Nasıl bir adamdır acaba Ali Safa Bey? Dün gece Karaçalı'ya düştüğünde dikenler bacaklarını yırtmışlardı, yaraları sızladı. Yağmur belli belirsiz durmadan çiseliyor, ıslanmış peteklerde büzülmüş, üst üste binmiş sarı carılar. Çalılar sık, bu yüzden o kadar çabuk yürüyemiyor. Öğleye kadar böyle yürüdü, bir sel yatağına geldi. Sel yatağı baştan başa Karaçalı'yı ikiye biçiyordu. Dört sel yatağının birleştiği bir hüyüğün yamacında üç tane kocaman ağaç gördü.